Ayrım 12 sayfa 158. Asil'in planı kendince basit, diğer insanlara göre karmaşıktı. Şefika'dan tek istediği Gonca'nın doğumundan itibaren yaşadığı hayatın öyküsünün araştırılmasıydı. Para her devlet dairesinin kapı kilidine uyabilen bir anahtara dönüşebiliyordu. Bir hafta sonra Asil'in masasının üstünde kalın bir dosya, içinde de Gonca'nın hayatı vardı. Asil defalarca okuduklarını ezberledi ve yazmaya başladı. Metnin başlığı şuydu: Olasılık raporu. İntihar etmeyen Gonca'nın geleceği ve intihar edecek olan Gonca'nın geçmişi. 2 gün boyunca araya sıkıştırılmış 4 saatlik uyku dışında Asil hep yazdı. Rapor bittiğinde Asil'in zihin ısısı olağanüstü yüksekti. O kadar çok bilgi, düşünce ve yetenek harcamıştı ki sandalyesinden kalkamadı. Düştü. Düştüğü yerde kaldı. Kaldığı yerde kendinden geçti. Bir hafta sonu tatil için eski eşiyle Silivri'ye gitmiş olan annesinin yokluğu yüzünden Asil ancak saatler sonra kendine gelebildi. Zorlukla ayağa kalkıp yıkandı. Kurulanırken banyodaki aynada havlunun arkasından sağ gözünü gördü. Dondu. Havluyu yüzünden çekti. Yüzünü aynaya yaklaştırdı. Sağ gözünün kahverengi olduğunu gördü. İnanamadı. Emin olana dek hala baygın olduğunu düşündü. Hiçbir şeyin gerçek olmadığını. Göz kapaklarını sıkıp tekrar açtığında kahverengi gözü yeniden gördü. Sol gözü hala maviydi. Bir hastalık olmalı diye düşündü. Çok garip bir hastalık. Kimsenin başına gelmemiş bir hastalık. Göz rengi değişmesi. O kadar sinirlendi ve kendini sıkışmış hissetti ki yoka var yok yorgunluğu silinip gitti. Hızla giyinip evden çıktı. Gonca'nın evinin kapısını yumruğuyla vurdu ve bekledi. Asil, girebilir miyim? Gonca Asil'i beklemiyordu. Gonca Asil'i bir kez daha görmek ve onunla yalnız kalmak istemiyordu. Şefika'nın evinde olanları hala rüyasında görüyor ve Asil'in avucunu bir kağıt parçasıyla nasıl yaktığını çözemiyordu. İnanmak istemese de bir zamanlar medyumluğunu pazarladığı adamın garip yetenekli olabileceğini düşünüyordu. Ancak derhal kendine kızıyor ve bu olasılıktan her dolandırıcı gibi kaçıyordu. Zaten bırakmıştı medyumluğu ve medyum pazarlamacılığını. Gözleri pencerelerden yemek artığı bekleyen apartman bahçesi kedileri gibi yüksekteydi. Şefika'nın müstakbel kocası bir çeşit hayat sigortasıydı. Adam zengindi ve Gonca bir profesyonel kadar iyi sevişiyordu. Ve bir profesyonel kadar çıkarını hesaplayabiliyordu. Şefika'nın ve adamın serveti birleşecek, o da kendine düşen payı ailenin gizli ferdi olarak alacaktı. Dolayısıyla karşısında duran Nasil'in ne istediğini bir an önce öğrenip eski sermayesini evinden def etmek istiyordu. Bu yüzden sesi soğuktu. Gir ama vaktim çok fazla yok. Biriyle buluşmam lazım. Asil girdi. Hiçbir yere oturmadı. Oturmayacaktı. Gonca'nın evinde fazla kalmayacaktı. Kahverengiye dönmüş gözünü düşünüyordu. Gonca, sana teşekkür etmeye geldim. Bana verdiğin para çok işime yaradı. Ben de sana bir hediye getirdim. Elindeki dosyayı kadına uzattı. Kadın dosyayı tuttu. Asil bırakmadı. Konuşmaya devam etti. Bu senin olasılık raporun. Parmakları gevşedi. Kadın dosyayı aldı. Bir armağan olarak görmese de Asil'in yeniden delirdiğini ya da içmeye başladığını düşünüp teşekkür etti. Hoşça kal Gonca. Bana verdiğin her şey için teşekkür ederim. Nasıl davranması gerektiğini bilemeyen kadın ancak Asil ile tokalaşırken konuşabildi. Hoşça kal Asil. Asil evden çıktı ve Gonca kapıyı kapattı. Elindeki dosyayı yakındaki kanepeye atıp yeni sömürgesiyle buluşmak üzere hazırlanmaya başladı. Ancak gecesi umduğu gibi geçmedi. Yeni sömürgesiyle şehir dışında yemek yemişler ve Gonca evine bırakılmıştı. Oysa birlikte sabaha getireceklerini düşünmüştü ama adamın işleri vardı. Başka Goncalar vardı bekleyen. Bilemezdi ama öğrenecekti. Kadının makyajı dursa da yüzü akmıştı. Giysilerini çıkarmadan kendini kanepeye bıraktı. Gözleri bir oltanın iğnesini ısırdı ve dosya tarafından çekildi. Elini uzatıp aldı ve kapağını açtı. Okumaya başladı. Olasılık raporu ikiye bölünmüştü. Gonca'nın geçmişi bütün ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Hatta zihninden geçenler bile kağıtlarda yazıyordu. Hangi kararı nasıl verdiğini, düşüncelerin hangi aşamalarda değiştiğini, okuduğu cümlelerde anımsıyor ve anımsadıkça okumaya devam ediyordu. Babasının taciziyle büyüdüğünün, ağabeyinin babasını öldürdüğünün, annesini hiçbir zaman tanımadığının, ağabeyi hapishanedeyken işlemek zorunda kaldığı suçların ve aldığı cezalar ile ödüllerin anlatıldığı onlarca sayfadan sonra sıra yakın geçmişe geliyordu. Gonca okuduğu her satırda Asil'in bunları nereden bildiğini düşünüyor ve ancak sonuçsuz kalan düşüncesi yüzünden de Asil'in doğaüstü bir varlık olduğuna inanmaya başlıyordu. Çünkü geçmişinin resmi belgeler yardımıyla ortaya çıkması olanaklıydı ama o zamanlar neler hissedip düşündüğü hiçbir yerde kayıtlı değildi. Yakın geçmişe ilişkin sayfalarda medyum ticaretine girişi, Asil'le tanışması, Asil'in çöken zihni yüzünden hastaneye kaldırılması, Şefika'nın sevgilisiyle ilişkisi ve o gece tamamlanmadan eve bırakılmasının nedeni yer alıyordu. Gonca ağlıyordu. Bakışların üzerinden kayarak geçtiği her kelime Gonca'yı ağlatıyordu. Raporun birinci bölümü sona ermişti. Gözyaşlarının lekelediği kağıtları çevirip ikinci bölümü okumaya başladı. Gonca'nın olası geleceği. Korkunçtu, felaketti. Sefalet de vardı, delilik de, fahişelik de vardı, yalnızlıkta. Tümör de vardı, ihanette. 21 daha yıl daha yaşayacak ve acılar içinde ölecekti. 21 acı dolu yıl. Ölümü tedavisi için para bulamayacağı tümörü yüzünden olacaktı. Ancak Asil'in ısrarla tekrarladığı bilgi şuydu. Bu korkunç gelecek Gonca ne yaparsa yapsın gerçeğe dönüşecekti. Çünkü kadının başka çaresi yoktu. Başka biçimde davranma olanağı hiçbir zaman olmamış, bundan sonra da olmayacaktı. Son sayfalarda raporu okuduğu anın hayatının varabileceği en yüksek huzur dönemi olduğu ve geriye 21 yıl sürecek duraksız bir iniş kaldığını anlatılıyordu. Raporu okumaya başladığı anda Gonca'nın hissettiği bir daha asla ulaşamayacağı bir huzur düzeyi olarak açıklanıyor ve raporu okumayı bitirdiğinde hayatına son vermezse acıdan başka duygu tanımayacağı belirtiliyordu. Yaşarken hiçbir şey seçmemiş olan Gonca'nın ne zaman öleceğine karar vermesi gerekiyordu. Son sayfa olası intihar biçimlerini içeriyordu. En acısız yöntemin kendisini asması olduğu yazıyordu. Asil'in rapordaki iki yalanından biriydi. Diğeri tümörle ilgiliydi. Kendisini asması için kullanması gereken malzemeleri evin neresinden bulacağı ve malzemeleri nasıl kullanacağına ilişkin bilgiler ek olarak veriliyordu. Asil'in raporu kusursuzdu. Sağlıklı her zihnin önce içini boşaltıp sonra da istediği düşünce ve bilgilerle dolmasını sağlayacak kadar etkileyiciydi. Gonca'nın intiharından sonra raporun bulunup kendine ulaşılması riskini düşünen Asil farklı çözümler geliştirmiş ancak uygulamamıştı. Çözümlerden biri rapor sayfalarına zehir sürmekti. Sadece yakıldıklarında ortaya çıkacak kimyevi ve ölümcül bir etkileşim. Ve yanan sayfaların dumanını teneffüs eden Gonca ölünce rapordan geriye sadece külleri kalacaktı. Ancak daha sonra sayfaları Gonca'ya yedirmenin de dahil olduğu benzer çözümlerden vazgeçti. Çünkü kendisine ve yeteneğine güvenmeyi öğrenmişti. Sadece Gonca'ya emredecekti. Raporu yok etmesini emredecekti. İntihar etmeye hazırlanan bir kadını böyle bir davranışa sürükleyecek olan tek neden utanç olabilirdi. Yaşadıklarının bilinmesinden duyacağı utanç. Haklıydı. Gonca utanmıştı. Hayatında ilk kez. Ancak bu çok geç gelen bir utançtı. Hayatının ancak son gününe yetişen bir utanç. Gonca raporu yırtmaya başladı. Et ve kemikten değil, düşünce ve duygudan ibaretti. Asil'in düşünceleri ve Asil'in duygularından. Yırtmak yetmedi, kağıt parçalarını banyodaki lavaboda yaktı. Asil'in 10 bin Amerikan doları almak üzere geldiği gün yerlerini gördüğü ve raporda tarif ettiği elektrik kablosunu ve sandalyeyi alıp yüksek tavanlı evin salonundaki tek avizenin altına geldi. Kabloyu sandalyenin üzerine bırakıp yemek masasındaki şamdanın ortanca mumunu yaktı. Avizedeki tek ampulü söndüren düğmeye bastı. Kabloyu alıp Asil'in tarif ettiği gibi ucuna bir ilmek attı. Sandalyeye çıkıp diğer ucunu Asil'in tarif ettiği gibi avizeye bağladı. Düğümün sağlamlığını denemek için olanca gücüyle çekti. Gonca'yı taşıyacak kadar sağlamdı. İlmeğin içinden başını geçirdi. Üzerindeki en şık ve pahalı elbisesiydi. Hayatını değiştirmek üzere giymiş ve yıllar boyu metresi olarak kalmayı planladığı adamla yemeğe gitmişti. Ancak adam konusunda yanılmıştı ama elbiseyi hayatını değiştirecek olan gecede giymişti. Çıplak ayaklarıyla sandalyesini düşürmeden önce gözlerini kapatıp konuştu, bağırarak "Her şeyini amına koyayım." ''Kaç para vereceksin?'' ''5000 lira.'' ''Ne zaman yapacağız?'' ''Bu gece.'' ''Tamam ama bak sakın beni orada bırakma.'' ''Merak etme, her şey anlattığım gibi olacak. Akşam 9'da seni buradan alırım.'' Kadın esmerdi, fahişeydi. Otoban fahişelerinden. Anlaştığı kişi Asil'di. İlk deney. Gösterinin başlamasına birkaç saat kalmıştı. Asil'in bütün deneyleri birer sokak gösterisiydi. Olması gerektiği gibi. Asil'in yokavarı kusursuz ilerliyordu. Kamera ve minibüs satın alınmış, kameraman ve şoför kandırılmıştı. Hurşit üniversite öğrencisiydi. Sinema ve televizyon bölümünde 4. sınıftaydı. Kemal işsizdi ama ehliyeti vardı. Alacakları paranın miktarı dışında konuya ilişkin hiçbir şeyi anlaşmamışlardı. Anlamaları da gerekmiyordu. Sadece Asil gerekli uyarıları yapmış ve bu iş biraz tehlikeli, gözünüz daima bende olsun demişti. Gökyüzünün rengi kaçtığında Kemal Asil'i evden almaya geldi. Birlikte Hurşit'le buluşacakları caddeye gittiler. Hurşit bekliyordu. Yavaşladılar. Minibüsün kapısı açıldı. Hurşit içeri girdi. Hızlandılar. Esmer fahişeyi gündüz pazarlık yaptıkları otoban kenarından alıp kentin işlek olmayan meydanlarından birine geldiler. Beklemeye başladılar. Gecenin yarısı geldiğinde Asil kadına soyun dedi. Kadın üzerindeki paçavraları teker teker çıkardı. Meydan boştu. En azından öyle görünüyordu. Çünkü et olmayınca kurtların ortaya çıkması için bir neden yoktu. Asil minibüsün kapısını açtı ve kadına çık dışarı dediği anda kronometresini çalıştırdı. Her ne kadar fahişe olsa da ve her ne kadar Fahişeliğin en alt katında otursa da çıplak kaldığı yerler otoban kenarındaki ıssız arazilerle sınırlı olan kadın ilk adımlarını ürkerek attı. Boş kaldırımda nereye doğru yürüyeceğini bilemedi. Huşit kucağındaki kamerayla minibüsün ön camından gördüklerini kaydetmeye başlamıştı. O kadar heyecanlıydı ki kamera titriyordu. Bulunduğu kaldırımdan göğsünü tek koluyla kapatmaya çalışarak diğerine geçen kadın duyduğu sesle irkildi. Bir erkek sesi. Sonra sesler çoğaldı. İlk bağıran diğerlerini çağırdı. Fahişenin yanına koşarak gelenler kadının etrafında dönmeye ve onunla konuşmaya başladılar. Nereden çıktığı belli olmayan dört adam kadını korumaya çalışıyormuş gibi dokundular. Sırtına, el bileklerine, omuzlarına. Kadın konuşmuyordu. Asil'in emri böyleydi. Aralarından biri ırkasını çıkarıp sağına ve soluna bakarak kadının omuzlarını astı. Kadını gören başka birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için sürekli çevrelerine bakan adamlar fahişeyi kolundan tutup yürüttüler. Hurşit minibüsten indi ve aralarındaki uzaklığı koruyarak peşlerinden yürümeye başladı. Asil de inmiş ve kronometresine bakarak yürüyordu. Hurşit'in kullandığı kamera ilk bakıldığında görülemeyecek boyuttaydı. Herhangi bir ışık saçmıyordu. Adamlar iterek ve çekerek yürüttükleri kadını meydandan ayrılan bir sokağa soktular. Asil nereye gideceklerini anlamıştı. Dört apartman sonra karanlık bir arsa vardı. Otoparka benzeyen toprak bir arsa. Hurşit kamerayı çalışır halde bırakıp elindeki çantaya yerleştirmişti. Başını çantaya eğerek ilkel bıçak deliğinden alınan görüntülerin kalitesini denetliyordu. Adamlardan biri arsanın girişinde son kez dönüp arkasına bakmış ve Asil ile Hurşit'i görmüştü. Arkadaşlarına ya da bu sırf geceliğin işbirliği yaptığı ortaklarına devam etmelerini söylemiş ancak kendisi durmuştu. Asil adama doğru yürüdü ve aralarında dört adım kalınca durdu, konuştu. O karıyı biz de gördük, biz de sikeceğiz. Adam rahatladı. Tamam kardeş, sırayla yaparız. Karanlığa sarılmış grubun yanına gittiklerinde kadının korkudan titrediğini ve ağladığını gören Asil pantolonunun düğmesini açan ilk kişiyi fark ettiği anda kronometreyi durdurdu ve kemerine takılı kılıftaki tabancayı çekip bağırdı. Siktirin gidin lan hayvanlar. Adamlar önce Asil'e sonra elindeki tabancaya baktılar. Namluyu göz göze olan ilk adımı atan oldu. Diğerleri onu takip etti ve dördü de koşarak arsadan çıktı. Korkudan çamurlanmış kadını ayağa kaldıran Asil tabancayı kılıfına soktu, eliyle ceketinin cebinden çektiği telefonun düğmelerine bastı. 40 saniye sonra Kemal ve minibüs arsaya yanaştı. Bindiler. Minibüs hareket etti. Ağlayan kadına kadını duymadan bakan Asil gözlerini kronometreye çevirdi. 11 dakika 8 saniye. Sonra ikinci, sonra üçüncü deney geldi. Asil'in sokak göstericilerinin sayısı gösterilerin niteliğine göre azalıp çoğaldı. Boğaz kesme ile ilgili broşürlerin dağıtılarak tükenmesi 27 dakika ve 6 saniye sürdü. Üzerine bir terör örgütünün militanlarına edilen küfrün yazdığı tişörtle sokaklarında dolaştığı kentte Kemal'in ilk yumruğu sırtında hissetmesi için 16 dakika ve 6 saniyenin geçmesi gerekti. En kısa sürede bulunan çocuk fahişeye ulaşmak 2 saat 47 dakika 31 saniye sürdü. Çocukların rol aldığı pornografik filmlerin sahtekarca unutuldukları yerden alınması için 11 dakika 35 saniyenin geçmesi gerekti. Kompakt diskleri alanların arasında 14 yaşında bir çocuğun da olduğu gözlendi. Sahte röportajda yöneltilen sorulardan biri çocukların kullandığı pornografik öğeler hakkındaki düşüncelerine ilişkindi. Çocuk soruyu anladı ve yaşıtlarının istismar edilmesinin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Asil insanın hiçbir yaş döneminde iyilik sınırını geçmediğine ikna oldu. 7 yaşındakilerin 47 yaşındakilere göre iyilik sınırına daha yakın görünmeleri nedeni çocuk pornosu deyimini ve içeriğini bilmemeleriydi. Hepsi bu. Onlar da bir iki at yıl içinde öğrenecekler ve sınırın hangi tarafında yaşadıklarını Asil'e kanıtlayacaklardı. Dünya yönetmek isteyenlerin sayısı sorunun yöneltildiği 6400 kişinin 1/4'üydü. 1/4 eşlerinden ve her şeyden korktukları için hayır diyen kadınlardı. İyilik bütün iletişim araçlarında reklamı yapılan ancak özel sektöre ait hiçbir stokta bulunmadığı için satılamayan bir üründü. Kusursuz bir simetriye sahip yüz ve beden kadar sahip olunabilmesi olanaksız ve plastik bir ürün. Asil kiraladığı bir stüdyoda belgeselin montajını bitirdi ve ortaya korkunç sahnelerin birbirini takip ettiği trajik bir eser çıktı. Belgesel boyunca deneyler hakkındaki istatistiki bilgiler verildi ve hiçbir yorum eklenmedi. Hastaneler, gönüllü yardım kuruluşları, kolluk kuvvetleri, kamu hizmeti veren kuruluşlar, ahlak ve din eksenli vakıflar paylarına düşen deneylerden geçmişler ve iyilik topraklarına asla adım atmadıklarını verdikleri tepkilerle göstermişlerdi. İyiliğin bir hayal, davranışa dönüşmesinin ise olanaksız olduğu, Asil'in de dediği gibi kanıtlanmıştı. İzlemesi ve inanması zor bir belgesel. İyi olduğunu iddia edenlerin yalanları, balık cesetleri gibi yüzeye çıkmış ve Asil montajı tamamladığı stüdyoda bir yokavar krizi daha geçirmişti. Ne kadar kötüsün adındaki belgeselin yayınlanması ve insanların alıntılarına yapıştırılması için izlenecek tek yol interneti kullanmaktan geçiyordu. Çünkü Asil ne bir sinema salonunun ne de bir televizyon kanalının belgeseli kabul edeceğini biliyordu. Bir internet sitesi hazırlattı. Yayınlanmaya başlayan belgeselin Asil Yaşayan ve Adil Ölmez tarafından yönetildiği belirtildi. İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça altyazılar eklendi. 3 hafta boyunca sessizlik ve sakinlik içinde belgeseli sadece 10 kişi izledi. Kitaplara ilişkin 2 günde bir ölüm tehdidi alan Asil, belgesel kaynaklı ilk tehdidini 4. haftada aldı. Tehditlere daima aynı yanıtı veriyordu. Kaç para vereceksiniz? Beni öldürmek için ne kadar ödeyeceksiniz? Ancak bu soruya da kimse yanıt vermiyordu. Telefonlar kapanıyor, Asil hayatının değeri hakkında bilgi edinemiyordu. Belgesel yüzünden aldığı ilk tehditle birlikte izleyici sayısı arttı. Yayınlanma tarihinin üzerinden 2 ay geçmiş ve belgeseli 17.544 kişi izlemişti. Asil ise ölüm tehditlerine verdiği yanıtını zenginleştirmişti. Sizin yapmanıza gerek yok, ben intihar ederim ama ne kadar ödeyeceksiniz? 4. ayda ülkenin bütün dergi, gazete ve televizyon kanalları belgeselden söz etmeye başladı. Kitlesel iletişim araçlarını yönlendirenlerin ilk tepkisi belgeselin kurgudan ibaret olduğunu açıklamak olmuştu. Batı Avrupa ve Kanada'dan gelen röportaj tekliflerini konuyu sadece Türkiye'ye ait bir yolculuk sanan gazetecilerin propagandalarına alet olmamak için kabul etmeyen Asil, benzer deneyleri gelecekte o ülkelerde de yapacağını söyleyerek reddetti. Sonuçta Türkiye kötülük topraklarında oturan insanlarla dolu olduğunu kabul etmeyen bir kamuoyunun desteğiyle Asil'e kamu davası açtı. Bütün bu süreçte yağmaya devam eden tehditler karşısında Asil açtığı şemsiyeyi biraz daha renklendirdi. Yeterince para verirseniz Adil'i öldürürüm. Daha fazla para verirseniz sonra da intihar ederim. Ne kadar kötüsün adındaki belgeselin unutulması için 8 ayın geçmesi gerekti. Bu süre içerisinde Asil, yaşayanın ilk kez fotoğrafı çekildi ve yayınlanabilecek her zemine yapıştırıldı. Böylece toplumsal belleğin arşivine Asil'in yüzü girmiş oldu. Hakkında yazılan yüzlerce makale ve haberin çoğunda tıbbi bir rapordan söz ediliyordu. Asil'in akli dengesinin yerinde olmadığını işaret eden bir rapor. Ama sahteydi çünkü benzer bir raporun orijinali Asil'in annesinin bir bankadaki kasasında duruyordu. Türklüğe hakaretten ötürü aldığı cezanın infazı mahkemedeki iyi halinden ve işlediği ilk suç olmasından dolayı ertelendi. Ancak ikinci suçunda cezalar toplanacak ve Asil'e derhal çektirilecekti. Belgeselinin yayınlanmasının birinci yıl dönümünde insanlar her şeyi unuttu. Ne kadar kötü olduklarını ve Asil'in kimliğini unuttular. Ölüm tehditleri önce azaldı, sonra yok oldu. Belgeselin yapımı süresince Asil'le çalışanlar anımsadı hangi hukuki yollardan geçip sıyrıldıklarını. Ama yokavarı tamamlanmadığı için Asil yaratmaktan vazgeçmedi. Şefika Hatay'daki merkeze yatırdığını sandığı paranın hangi kuyulara döküldüğünü görünce Asil'i öldürtmeyi düşünmüş, ancak konunun kamusal boyutundan ürkmüş ve bir zamanlar medyumluk ve dolaylı katillik hizmetleri almış olduğu adamla arasındaki bütün ilişki izlerini yok etmeyi tercih etmişti. Asil'in en az 100 belgesel daha yaratmaya yetecek parası vardı. Yeniden evlenen anne ve babası oğullarının saçtığı ünden tabii ki rahatsız, ancak çaresizlerdi. Asil'i herhangi bir kliniğe yatırıp yatırılmaması konusunda her akşam tartışıyor, sonra da öpüşerek uyuyorlardı. Onlar öğrenmişti önemsememeyi, güçleri kadar düşünmeyi, olayları değiştirmeye yetecek kadar olanakları kadar Asil ve hayatıyla ilgilenmeyi öğrenmişlerdi. Kalın duvarlı sessiz evde birlikte yaşamaya devam ediyor, ancak Asil'i bir pansiyoner kadar görüyorlardı. Çünkü Asil odasından çıkmıyordu. Yeniden içki içmesinden korktukları için oğullarını izlemeye çalışsalar da ne yatağın altında ne de çöpte boş siseler buluyorlardı. Sadece evde kapısı daima kapalı bir oda, içinde de Asil vardı. 3 kitapta baskılarını yenilemeyi sürdürüyor, ancak yazarları edebiyatla herhangi bir ilişki kurmayı düşünmüyordu. Asil'in odasında geçirdiği günlerde Yokavar'ın yeni bir dönemi başlıyor ve bunu kimse bilmiyordu. Belgeselin ülke çapındaki etkilerini yetersiz bulan Asil çok daha güçlü bir darbenin peşindeydi. Öylesine şiddetli bir darbe olmalıydı ki altında kalan insanların seçme hakkı kalmamalıydı. Ülkenin üzerine kurulduğu toprağı harmanlayacak kadar şiddetli bir darbe, bir deprem. Ancak Asil'in zihni boş bir lunaparktan daha kalabalık değildi. Dev oyuncaklardan başka kimsenin ve hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı ıssız bir arazi. Bir sabah odasının penceresinden bakarken köpeklerini gezdiren çifti gördü. Bir kadın, bir adam ve iri bir köpek. Kalın duvarlı sessiz evin yakınlarındaki parka girip oynamaya başladılar. Sabah sporu. Köpek ayrı yönlere doğru koşan sahiplerin arasına gidip geliyordu. Sahipler durdular. Köpek de durdu. Kadın köpeği çağırmak için ellerini dizlerine koyup eğildi ve adını söyledi defalarca. Köpeğin adı sabah sessizliğinde yankılanıp Asil'in kulağına kadar geldi. Ama köpek hareket etmedi. Tarafından çağrıldığı sahibesini izlemekle yetindi. Arkasında duran adam köpeğe doğru hızlı adımlar attı. Köpek ardından gelen adımların kendisine yaklaştığını anlayıp kaçmaya başladı. Biraz önce kendisini çağıran sahibesi koştuğu yöndeydi. Elleriyle köpeğinin boynunu saran kadını izlerken Asil'in zihnindeki minopark çalışmaya başladı ve ağzından dağılan cümleyi kulakları topladı. İtme gücü çekim gücünden şiddetlidir. İnsanlık sosyalleştiğinden beri iyilikten hayali bir mıknatıs yaratıp tarafından çekilmeyi beklemiş, ancak çekim gücü insanlığı bir araya getirmeye yetmemişti. Çünkü gerçek değildi. Çünkü insan hayatı iyilik topraklarında geçmiyordu. Gerçek olan kötülüktü. Beş duyudan beş kez geçip duygu ve düşünce doğurtacak olan kötülüktü. Ve amaç sınırı geçmekse bu sadece kötülüğün itme gücünün kullanılmasıyla olanaklı hale gelecekti. İnsanlığın iyiliğe yönelmesinin tek yolu kötülükten kaçması olacaktı. O sabah Asil insanlığın ardına bakmadan kaçacağı bir kötülük tohumunu kötülük topraklarına ekmeye karar verdi. O sabah Asil sürüsünü korkuyla güden bir çoban olmaya karar verdi. Saf kötülükten korkacak olanlar sınırı geçecek ve kendilerini iyilik topraklarında bulacaklardı. Asil'in hayatını mahvedecek bir planın daha ilk kuralı konmuştu. Ancak önemli değildi. Çünkü Asil ne de olsa deliydi. Ve delilerin canı diğer insanlarınkinden farklı yanardı. Onlar yanan canlarıyla ısınırlardı. Onlar ileriye uzattıkları ellerinin alev almış parmaklarının ışığında geleceği görürlerdi. Asil'in bir köpekte bütün insanlığı gördüğü gibi. Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport dairesindeki danışma bankosunun sağındaki tezgahta duran ve üzerinde dilek ve şikayetler başlığını taşıyan deftere neler yapacağını yazan ve altına imza atan Asil, sahip olduğu bütün parayla bağımsız bir milletvekilini satın aldı. Anlaşmaları basitti. Milletvekili Asil'in ağzı olacaktı. Doğru kişiyi bulması 4 ayını almıştı. Bütün milletvekilleri hakkında araştırma yapması gerekmiş ve hepsinin geçmişini incelemek zorunda kalmıştı. Ancak hiçbiri anlaştığı adam kadar uygun değildi. 44 yaşındaydı. Toprak ve maden zengini ailesi tarafından 30 yaşında terk edilmişti. Terk edilmesinin nedeni aldığı eğitimi ve sahip olduğu olanaklara rağmen bir iş gibi yaşamaktan vazgeçmemesiydi. Terk edildiği sabahın gecesinde kokaine başlamış ve kişisel hesabındaki bütün parayı bir yılda tüketmişti. Ailesinin topraklarında görünmez bir soyadı kanunu vardı. Bu kanuna göre ailenin soyadını taşıyan hiç kimse kendini rezil edemezdi. Bu yüzden oğullarını yeniden çiftliklerine hayvan olarak almışlar ve beslemeye devam etmişlerdi. Babası, sana aldığım ev ve araba nerede, sana verdiğim para nerede diye sorduğunda gülümsemişti. Sol elinin tetik parmağıyla burnunun sol deliğine dokunup ev burada, sağ deliğine dokunup araba da burada demişti ve ardından para da damarlarımda dolaşıyor cümlesi gelmişti. Kumar ve kokain, defalarca düşmüştü, defalarca kalkmıştı. Yıllar ailenin oğulları tarafından rendelenmesiyle geçmişti. Ancak her genel seçimde bölgeyi ailenin erkeklerinden biri temsil ediyordu. Oğullarının uslanması ve kendilerinin uzaklaşmasının yolu Ankara'ya milletvekili olarak gitmesinden geçiyordu. Akıllıca yapılmış bir plan değildi. Hızlı verilmiş bir karardı. Ama verildiği an etkili olacağına inanılmış bir karardı. En azından oğullarından kurtulmuş olacaklardı. Meclise terk edilmiş Halim'i bulan kişi Asil olmuştu. Halim'den tek isteği kendisinin hazırlayacağı konuşmaları genel kurul salonundaki kürsüde okumasıydı. Karşılığında alacağı para ailesinin tek taraflı kestiği ilişkiyle biten nakit akımının yenini alacaktı. Tabii ki Asil Halim'e zihnindeki dönme dolaptan söz etmiyordu. Sadece oku, gerisini boş ver diyordu. Böylece Asil'in insanlara kötülükle kovalama dönemi başlamış oldu. Halim'in konuşmalarındaki kötülük dozu başlarda gündelik hayattaki kadar da ve dikkat çekmedi. Milletvekili dokunulmazlıkların ömür boyu geçerli olması gerektiğini savundu. Kimse alkışlamadı ama kimse de kürsüden kovmadı. Sonra töre adına cinayet işleyenlerin cezalarının düşürülmesi için bir konuşma yaptı. O gün meclis televizyonunu izleyenlerin arasında ailesi de vardı ve oğullarıyla gurur duydular. Halim, Asil'in yazdıklarını okumaya devam etti. Tecavüz ettikleri kadınlarla evlenenlerin ceza almaması gerektiğini anlatan uzun konuşmasını evlilik için tecavüz olamayacağını söyleyerek noktaladı. Sosyal Demokrat Partilerin milletvekillerinden homurtular yükseltti, ancak ne de olsa Halim bağımsızdı ve muhalefetin tek düşmanı iktidardı. O gün kadın milletvekillerinin çoğu genel kurul salonunda değildi. Dolayısıyla Halim konuşmasını sakinlik içinde bitirebildi. Asil, Halim'in konuşma yapacağı her oturumu meclis televizyonunda izliyor ve metinlerin yükselen şiddet düzeyini kabul edilebilirlik derecesinde kaldığına, o güne kadar hissetmediği bir kızgınlıkla tanıklık ediyordu. Daha fazlası gerekiyor diyordu kendi kendine. Çok daha fazlası gerekiyor. İdam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğine ilişkin bir konuşma yapan Halim'in sözü meclis başkanı tarafından kesildi ve fotoğrafları meclis muhabirleri tarafından çekildi. Ertesi günün gazetelerinde Halim'in çağ dışı düşünceleri yer alıyor ve köşe yazarları tarafından kınanıyordu. Ancak ne Halim'in ne de Asil'in durmaya niyeti vardı. Halim yeniden kokaine başlamıştı ve ağzından çıkanları kesinlikle umursamıyordu. Hatta her biri kendine aitmiş gibi Asil'in yazdıklarını savunan röportajlar veriyordu. Dokunulmazlığı oy birliğiyle kaldırılan Halim, aleyhinde açılmış davalara gidip gelmeye başlayana kadar şu konular hakkında konuşmalar yaptı. Düşünce özgürlüğünün sınırlandırılması, 7 yaşından büyük çocukların çalıştırılmasına izin verilmesi, çalışma saatlerinin sınırlandırılmasının yasaklanması, 9 yaşından büyük çocukların evlenebilmesi, fert başına düşen gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde ağlık düzeninin inşası ve buna bağlı olarak bölge halkının hayatlarının mahsulden pay almaları karşılığında ağ tarafından denetlenmesi, adi suçlulara genel af ilanı, hükümeti eleştiren makale ve yayınların yasaklanması, neden göstermeden düşünce ve sanat eserlerinin yayın ve sergisinin yasaklanabilmesi, olası bir askeri darbe için gereken şartların anayasaya eklenmesi, erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmesi, fert başına düşen gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde kamu hizmetlerinin verilmemesi, rüşvetin yasallaşması, ülkenin 7 ayrı bölgede 7 ayrı anayasayla yönetilecek federatif bir yapıya kavuşması ve buna bağlı olarak nüfus mübadelesi, ayrıca bazı bölgelerde şeriatın geçerli olması, okul ve üniversite sayısının azaltılması ve buna bağlı olarak zorunlu eğitimin kaldırılması, yasa dışı bütün binalara af getirilmesi, bünyesinde çocuk çalıştıran özel sektör birimlerine vergi indirimi uygulanması, yakalanmadığı sürece yasaları çiğneme hakkının kabul edilmesi, devletin halkı halkınla devleti dolandırmasının yasal şartlara bağlanması, linç girişiminin demokratik bir hak olduğunun kabul edilmesi ve yasallaştırılması, milletvekili sayısının 10.000'e yükseltilmesi, eşcinsellerin açlık sınırında yaşayanların zihinsel ve bedensel sakatların vatandaşlıktan çıkarılması, Halim'in Asil'e ricası üzerine bütün uyuşturucuların kullanım ve satışının yasallaşması. Halim'in Asil'in yazdıklarını okumaya daha fazla zamanı olamadı. Çünkü bir gece özenle hazırladığı eroin ve kokain kokteyli yüzünden sabah uyanamadı. Skandal derhal duyuldu çünkü Halim ülkenin en ünlü insanı olmuştu. Ülkenin en kötü kişisiydi. Kişiliği ve düşüncelerinin aleyhinde yazılanlar ciltlense mütevazi bir kütüphane doldurulabilirdi. Oy verenler ayaklanmıştı. Halim'i ve arada sırada onu alkışlayanları her gün protesto etmeye başlamışlardı. Kimse Halim'i sevmiyordu. Kötü olandan herkes nefret ediyordu. Halim ünlenene kadar dinin toplumdaki etkisinin artışını savunanlar susmuş, idam cezasının yerine yürürlüğe girmesini isteyenler yok olmuştu. Halim'in konuşmalarına geçen düşünceleri bir zamanlar kanının son damlasına kadar savunmuş olanların kanları bitmişti. En azından bir süreliğine. Toplumsal ve geçici iyilik nöbetleri bütün fanatikleri susturmuştu. Çünkü kimse Halim'le aynı düşünceyi paylaşmak istemiyordu. Bu yüzden ani ölüm herkes için bir müjde oldu. Polisin yaptığı soruşturmada Asil'in adı geçtiği an toplumsal bellek arşivindeki yüzü alıp gazetelere bastı. Ancak kimse dilek ve şikayetler defterindeki yazıyı okumadı. Okuyanlar da anlamadı. Bu kez Asil'i yakalamak o kadar kolay olmadı. Çünkü geldiklerinde Asil kalın duvarlı sessiz evde değildi.